Ayrım 5, sayfa 38. Boşanma işlemleri yolculuğumu geciktirmişti. Bıkkınlık ve Portekiz'de yakalandığım zatürreye ile geçen bir kışın sonunda Amerika'ya ayak bastığımda dünyanın başına bir dünya savaşı daha çökmüştü. New York'ta kaderin karşıma çıkardığı oldukça kolay işe dört elle sarıldım. Parfüm reklamları yazıp yazılanları gözden geçirecektim. Beni bağlamayan, sözüm ona yaratıcı bir iş olması işime geliyordu. Zamanım oldukça bir şeyler karalıyordum. Öte yandan savaş sırasında kurulan üniversitelerden biri beni ana dili İngilizce olan öğrenciler için karşılaştırmalı bir Fransız edebiyatı tarihi yazmam için sıkıştırıyordu. Birinci bölüm birkaç yılımı aldı. Bu süre içinde de her gün 15 saatten az olmamak üzere düzenli çalıştım. O günlere dönüp baktığımda onları kesin bir çizgiyle bol ışıklı ve biraz gölgeli iki ana bölüme ayrılmış görüyorum. Işıklı bölüm devasa kitaplarda kitabım için yaptığım araştırmalarla ilgili olan bölüm, gölgelerse üzerinde yeterince konuştuğumuz beni yiyip bitiren arzuların, uykusuzlukların hayatıma düşürdüğü gölge. Okuyucum artık beni iyiden iyiye tanıdığı için New York'ta Central Park'ta koşan su periciklerini bir defacık görebilmek için heyhat hep uzaktan hep uzaktan nasıl tozlara topraklara belendiğimi, ateşimin nasıl yükseldiğini kestirebilir. Bürodaki zevzeklerden birinin bana durmadan peşkeş çektiği koltuk altları parfümle çalışan kızların çiğ renklerinden nasıl da nefret ediyordum. Neyse bütün bunları geçelim. Bir ara sinirlerim öylesine bozuldu ki bir yıldan fazla bir süre sanatoryumda yatmak zorunda kaldım. İşime döndüm, ne var ki yeniden hastaneyi boylayacaktım. Açık havada sürdürülen sağlıklı yaşam bana iyi gelecek gibi gözüküyordu. Dost olduğum doktorlardan birinin küçük kumral sakallı, alaycı mı alaylı, sevimli bir tipti. Bir erkek kardeşi vardı. Bu erkek kardeş de Kanada'nın kuzey kutbuna yakın bölgelerine bir keşif gezisi düzenlemek üzereydi. Beni de ruhi tepki gözlemcisi olarak keşif grubuna kattılar. İki genç bitki uzmanı ve ihtiyar bir marangozla ben, beslenme uzmanlarımızdan biri olan Doktor Anita Johnson'ın denetimindeydik. Kadın bizi gözüne kestirmişti. Ne var ki pek karşılık göremiyordu. Allah'tan en kısa zamanda uçakla geri yolladılar. Keşif gezisinin ne amaçla yapıldığı konusunda en ufak bir bilgim yoktu. Sayıları oldukça kabarık, meteoroloji uzmanlarına bakılacak olursa kuzey kutbundaki durdurak bilmez bir manyetik noktanın izini sürüyorduk. Bir grup Kanadalılarla birlikte Melville Sound noktasındaki Pierre Point'te bir hava gözlem istasyonu kurdu. Ne yapacağı konusunda aynı derece kararsız ikinci bir grup plankton toplamakla uğraşıyordu. Üçüncü bir grup buzul çöllerindeki tüberküloz verileriyle ilgileniyordu. Bir sinema fotoğrafçısı olan Bert, güvensizlik içinde bir çocukcağızdı. Birlikte bir takım getir götür işleri yapmıştık. Onun da bir takım ruhsal sonları vardı. Keşif grubundaki büyükbaşların, bizim hiç görmediğimiz gerçek yöneticilerin aslında iklim farklılıklarının kutup tilkilerinin kürkleri üzerindeki olumlu etkilerini incelemekle uğraştıklarını öne sürüyordu. Keresteden prefabrike kulübelerde uygarlık öncesini hatırlatan granitten bir dünyada yaşıyorduk. Yığın erzağımız vardı. Reader's Digest dergileri, dondurma karıştırıcısı, kimyasal donanımlı helalar, yılbaşı için kağıttan külahlar. Bütün bu müthiş renksizliğe ve can sıkıntısına rağmen belki de bunlar yüzünden sağlığım büyük gelişme gösterdi. Çevrem buzul soyudu ya da mantar suyosun gibi kendi halinde bitkilerle sarılı olduğundan, ıslık çalan kasırgalar içime işleyip belki de içimi iyice temizlediğinden ya da bütün günlerim bir kaya parçası üzerinde oturup saydam bir gökyüzünü seyretmekle bir şey gözüktü de yoktu ya geçtiğinden olacak, benliğime garip bir biçimde ilgisiz kalmıştım. Beni günaha davet edecek bir şey de yoktu çevremde. Balık kokulu, çirkin, kuzgun karası saçlı, kobay suratlı, şişko, yağlı ciltli küçük eskimo kızları içimde Doktor Johnson'dan bile daha az istek uyandırıyorlardı. Yok, kutup bölgelerinde rastlanmıyoruz periciklerine. Buz tabakalarındaki kaymaları, buzul tepeciklerini, tayyare düşmanı perileri, rüs cinciklerini, bütün bunları çözümlemeyi bu konuları benden daha iyi bilenlere bırakıp birkaç gün için tepki dendiğinde ilk aklıma gelen şeyleri not etmeye başladım. Örneğin gece yarısı güneşi altında görülen rüyaların oldukça renkli olma özelliği gösterdiğini saptamıştım. Bunu fotoğrafçı dostum da onayladı. Aynı zamanda çeşitli meslektaşlarıma eskiye özlem, bilinmeyen hayvanlardan duyulan korkular, hayalini kurdukları yiyecekler, gece uyurken boşalıp boşalmadıkları, boş zaman uğraşları, sevdikleri radyo programları, dünya görüşlerindeki değişmeler ve benzeri gibi konularda anket soruları yöneltmek de sözüm ana görevlerim arasındaydı. Fakat herkes bundan öylesine usanç getirdi ki kısa zamanda tasarıdan tamamen vazgeçmek zorunda kaldım. Sadece bu buzdan hapishanede bitki uzmanlarının birinin verdiği şakayla karışık adlı bu, geçirdiğim 20 ayın sonuna doğru oldukça uydurma ve açık saçık bir rapor hazırladım ki ilgilenen okuyucularım bu raporu 1945 ya da 1946 yılının yetişkin bünyelerde psikofizik süreçler yıllarında aynı zamanda Kuzey Kutbu Keşif Gezileri dergisinin bütünüyle söz konusu geziye ayrılan sayısında bulabilirler. Sonuçta samimi doktor dostumdan öğrendiğime göre gezinin Victoria Adası'ndaki bakır cevherleriyle filan ilgili olmadığı ortaya çıktı. Gerçek hedef çok gizli denilen türden bir şeylerdi. Her neyse bu hedeflere çok başarıya ulaşıldığını da eklemekle yetineyim. Uygarlığa döner dönmez yeniden bir delilik nöbeti, eğer biraz melankoliyle biraz iç sıkıntısına bu acımasız sıfatı yakıştırmaya içiniz el veriyorsa geçirdiğimi duymak okuyucumu kuşkusuz üzecektir. Bütünüyle iyileşmemi, adını vermeyeceğim pahalı bir sanatoryumda tedavi görürken öğrendiğim bir şeye borçluyum. Öğrendiğim, ruh bilimcilerle gırgır geçmenin şifa verici sonsuz bir eğlence kaynağı olduğuydu. Onlara mesleğin inceliklerini bildiğinizi hiç belli etmeyecek, öyle ayrıntılı rüyalar uyduracaksınız ki bu safkan üslup şaheserleri rüyaları sizin ağzınızdan çekip almaları gereken ruh bilimcilerin kendilerinin rüyalar görmelerine ve gece yarıları gördükleri bu rüyalardan çığlık çığlığa uyanmalarına yol açacak. Onlara numaradan ilksel travmalar yaratacak, alay edecek, gerçek cinsel eğilimlerinizin burnunun ucunu bile görememelerini sağlayacaksınız. Bir hemşireye verdiğim rüşvet sayesinde bazı kayıtları ele geçirmiş ve zevkten 4 yaş olarak hakkında gizli homoseksüel ya da tümüyle iktidarsız gibi yargılar veren kartlar okumuştum. Eğlence öyle tatlıydı ki tamamen iyileştikten sonra deliksiz uyuyor, yemeklerimi okulu bir kız kadar iştahlı yiyordum. Bir ay daha yattım sanatoryumda. Bir ay sona erince de hastaneye yeni gelen, yerini bulamamış ve tabii çatlak, oldukça ünlü bir doktorla gırgırlarımı geçebilmek için süreyi bir hafta daha uzattım. İnanır mısınız, hastalara kendi doğumlarına tanık olduklarına inandırmadaki başarısıyla tanınmış biriydi bu. Taburcu olur olmaz yerleşmek için New England'ın içerilerinde bir yer ya da kilisesi, kara ağaçlarıyla mahmur, küçük bir kasaba aramaya koyuldum. Bütün bir yaz boyunca biriktirdiğim bir bavul dorusu, derli toplu çalışma notuyla uğraşmak, bazen de yakınlardaki göllerden birinde yüzmek amacındaydım. İşimle yeniden ilgilenmeye başlamıştım. Akademik çalışmamı kastediyorum. Ötekine, amcamın ölümüyle geride bıraktığım parfümler olan katkılarım ise iyice azalmıştı. O sırada, eskiden amcamın yanında çalışanlardan oldukça seçkin bir aileden gelme biri, servetleriyle kaybetmiş kuzenlerinin evinde bir iki ay geçirmem önerisiyle geldi. Emekli bay Makku ve karısı. Ebediyete göçmüş teyzelerinin içinde sessiz sedasız son günlerini yaşayıp göçtüğü üst katlarını kiraya vermek istiyorlardı. Adam, Makku'ların biri daha yeni doğmuş, öbürü ise 12 yaşlarında iki küçük kızları, güzel bir gölün yakınlarına düşen sevimli bir bahçeleri olduğunu da sözlerine ekledi. Daha iyisi can sağlığı diye karşılık verdim. Söz konusu insanlarla mektuplaşıp onları evsiz barksız kaldığıma inandırdıktan sonra trene bindim. Trende de mümkün olan en ince ayrıntılarıyla Fransızca öğretip Humbert'çe okşayacağım esrarlı su pericini düşleyerek harika bir gece geçirdim. Elimde yeni aldığım pahalı bavulla indiğim kutu gibi istasyonda beni kimse karşılamadığı gibi telefona da kimse karşılık vermedi. Fakat sonuçta perişan bir Makku ıslak elbiseleriyle pembe yeşil renkli Ramsdale kasabasının tek otelinde görünerek evinin biraz önce yarım kül olduğu haberini getirdi. Yangına bütün gece damarlarımı tutuşturan eş zamanlı alevler neden olduysa hiç şaşmam. Dediğine göre ailesi arabayı alıp gene kendilerine ait olan bir çiftliğe sığınmışlardı. Ama karısının Lan Sokağı 342 numarada oturan bir arkadaşı, harika bir insan, Mrs. Hayes beni kiracı olarak kabul etmeye hazırdı. Mrs. Hayes'in karşı komşusu olan bir hanım, Makku'ya inanılmaz derecede eski moda, dört köşe tentili arabasıyla güler yüzlü zenci şoförüne ödünç vermişti. Ramsdale ile geliş nedenim ortadan kalktığına göre önceden kararlaştırdığımız kiracılık meselesi anlamsız geliyordu artık. Tamam, evinin yeni baştan inşa edilmesi gerekecekti. Ne yapalım yani? Gerektiğince sigortalamamış mıydı? Kızgın ve küskündüm. Canım sıkılmıştı. Ama nazik bir Avrupalı olduğum için o cenaze arabasına bindirilip Lan Sokağı'na yollanma düşüncesine karşı çıkamazdım. Yoksa Makku'nun benden kurtulmak için çok daha dolambaçlı yollara başvuracağını seziyordum. Süktüm püktüm uzaklaştığımı gördüm. Şoförüm esef edercesine dilini şaklatarak başını salladı. Yolda kendi kendime hiçbir şekilde Ramsdale'de kalamayacağımı, hemen o gün uçağa atlayıp Bermuda'ya, Bahama'ya ya da hangi cehennemin dibine olursa olsun gideceğimi yemin ettim. Teknikolor renkli sahillerde yaşanabilecek zevk olasılıkları uzun zamandır tüylerimi ürpertmiyor değildi. Aslında Makku'nun kuzeninin iyi niyetli ama sonradan oldukça anlamsız olduğu ortaya çıkan önerisi beni bu düşüncelerden ayırmış, aklımı çelmişti. Çelmeden söz ederken aklıma geldi. Tam Lan Sokağı'na saparken az daha sayfelerdeki o içgüzel köpeklerden birini, hani o sokaktan geçen her arabayı kollayanlardan çiğniyorduk. Biraz ileride Mrs. Hayes'in eski püskü beyazdan çok griye çalan boyasıyla insanın içine ürküntü veren evi gözlerimizin önünde belirdi. Dışarıdan bakınca içeride ancak banyo küvetinin musluğuna lastik boru takarak duş alabileceğinizi bildiğiniz evlerdendi bu. Şoföre bahşişini verdiğimizde hemen çekip gideceğini, hiç kimse görmeden otelime ve bavuluma dönebileceğimi ummuştum. Ama adam sadece sokağın karşı yakasından kendisini çağıran yaşlı hanımın yanına gitmekle yetindi. Ne yapabilirdim? Zili çaldım. Zenci bir hizmetçi kadın beni içeriye aldı ve sonra hemen koşarak yanmaması gereken bir şeyin yanmakta olduğu mutfağa döndü. Girişte kapı zilleri Meksika'nın hatıralık eşya türünden zımbırtılarından beyaz gözlü tahta bir yaratık ve sanat meraklısı geçinen orta sınıfın pek beğendiği Van Gogh'un Arles'li kadın bayağılığının bir reprodüksiyonuydu aslında. Sağ tarafta yarı açık duran bir kapıdan oturma odasını görmek mümkündü. Köşede dolabında bir sürü hatıralık Meksika ıvır zıvırı dağı ve çizgili kumaştan yüz geçirilmiş duvar boyunca uzanan bir divan vardı. Koridorun bitiminde yukarıya çıkan bir merdiven bulunmaktaydı. Alnımın terini silip Dışarıda havanın ne kadar sıcak olduğunu ilk olarak fark ediyordum. Bir şeye bakmış olmak için meşe tahtasından bir sandığın üzerinde duran eski kül rengi tenis topundan gözlerimi dikmişken yukarıdan Mrs. Hayes'in kalın sesini duydum. Merdivenin trabzanına dayanmış şakır gibi bir sesle soruyordu. Monsieur Humbert geldi mi? Ardından trabzandan aşağı bir parça sigara külü döküldü. Sonra evin hanımı sırasıyla sandaletleri, koyu kahve, ev pantolonu, sarı ipek bluzu, dört köşe yüzüğüyle basamaklarda belirdi. İşaret parmağıyla hala sigarasının külünü silmekle meşguldü. Neye benzediğini baştan anlatayım da bu iş bir an önce bitsin isterseniz. Zavallı kadıncağız 30'unu yarılamıştı. Pırıl pırıl parlayan bir alnı, yolunmuş kaşları, sade ama pek de sevimsiz sayılmayacak, Marlene Dietrich'in başarısız kopyası denebilecek yüz çizgileri vardı. Eliyle bronz ışıltılı kumral topuzunu düzelterek beni yemek odasına buyur etti. Bir süre McCool'ların başına gelenlerden ve Ramsdale'de oturmanın nasıl bir ayrıcalık sayılması gerektiğinden söz ettik. Birbirinden oldukça ayrık, yosun yeşili gözleri garip bir biçimde karşısındakinin üzerinde dolaşıveriyor fakat gözleriyle karşılaşmaktan kaçınıyordu. Gülümsemesi bir kaşını alaylı bir biçimde havaya kaldırıvermekten ibaretti. Konuşurken bedenini kıvrıldığı divandan indirerek üç ayrı kül tablasıyla üzerinde kahverengi bir elma koçanı bulunan şöminenin ızgarasına deli gibi saldırıyor, sonra yine divana gömülerek bir ayağını altına alıveriyordu. Kullandıkları cicili bilici sözcükler herhangi bir kitap ya da bilinç kulübünü ya da o türden bir dernekçiliği yansıttığı halde hiçbir zaman kendi benliklerini yansıtmayan kadınlardan biri olduğu açıkça anlaşılıyordu. Hiç mizah duygusu olmayan, çay masası başında konuşulan birkaç belirli konuyla gerçekte hiç ilgilenmediği halde bu tür konuşmaların kesinlikle belirlenmiş kurallarına çok önem veren, göz alıcı ambalajının altında hiç de hoş olmayan doyumsuzlukların hemen fark edildiği bir kadın tipidir bu. Kazara kiracısı olsam, kiracı kavramının baştan beri ona düşündürdüğü şeyleri bana bir bir uygulamaya girişecek, gene o kadar iyi bildiğim can sıkıcı serüvenlerden birine girmeye zorlanacaktım. Ama buraya yerleşmem söz konusu bile olamazdı. Her bir iskemlenin üzerine saçılmış dergilerle dolu, sözüm ona işlevsel modern mobilya günüşlüğü ile kırık dökük sallanır, koltuklar ve üzerlerinde ışık vermeyen lambalarıyla eğri büğrü, acıklı sehpaların korkunç karmaşasından oluşan bu tip evlerde kesinlikle rahat edemezdim. Önüme düşüp beni yukarıya çıkardı. Sola dönüp odama girdik. Duyduğum tepkinin aşırılığından gözlerim kararırak çevreme bakındım. Ne var ki bu kadarı yatağımın baş ucuna asılı duran Ren Pirinet'in Kreutzer Sonatı tablosunu fark etmeme yetmişte artmıştı bile. Bu hizmetçi odasına bir çeşit sanatçı işliği demez mi bir de? Arzularını belli etmemeye çalışan ev sahibimin istediği gülünç denecek kadar düşük, insanın aklına kötü şeyler getiren kira üzerinde düşünüyormuş gibi yaparken kendi kendime kararlı bir sesle buradan bir an önce çıkıp gideceksin diyordum. Ne var ki eski dünya terbiyem beni bu sınavın sonuna kadar gitmeye zorluyordu. Merdiven sağlığını geçip evin sağ tarafına doğru yöneldik. Law ile benim odalarımız bu tarafta. Law hizmetçiydi herhalde. Zaten hoşnut edilmesi oldukça güç bir erkek olan kiracı aşığın sahanlıkla Law'nun odasının arasına sıkışmış, dar, uzun, üstelik evdeki tek banyo olan banyoyu görünce hafif bir ürperti geçirmekten kendini alamadığını tahmin edebilirsiniz. Temizliği kuşkulu, içinde saç kılından bir de soru işareti, banyo küvetinin üzerinde ıslak, gevşek şeyler asılı olduğu gibi tam düşündüğüm üzere çöreklenmiş duran yılansı lastik duş borusuyla kaçınılmaz iç birlikçisi de oradaydılar. Tuvaletin kapağını çapkınca sarmayla veren pembemsi tuvalet kılıfı. Görüyorum ki pek olumlu bir izlenim edinmediniz dedi evin hanımı. Elini bir an için kolyerimde dinlendirerek sesinde kendinden emin bir pervasızlıkla poz denilen şeyin taşma noktasında herhalde cüretkarca seçtiği sözcükleri bir diksiyon hocasının abartılı vurgusu kadar yadırgatıcı hale getiren bir çekingenliği hüznü bağdaştırıyordu. Düzenli bir ev olmadığını söylemeliyim diye sürdürdü konuşmayı talihsiz taze. Ama emin olun dudaklarıma dikti gözlerini çok rahat edeceksiniz. Çok çok rahat edeceksiniz. Gelin bahçeyi göstereyim size. Son cümleyi şen şakrak bir edayla sesini şöyle bir savur vererek söylemişti. İstemeye istemeye arkasından gittim. Merdivenlerden aşağıya indik. Evin sağ cephesine düşen koridorun sonundaki yemek ve oturma odası da aynı taraftaydı. Solda benim odamın altında sade bir garaj bulunuyordu. Mutfaktan geçtik. Mutfakta zenci hizmetçi, gençten şişmanca bir kız kocaman rugan çantasını arka sokağa açılan kapının tokmağından alırken artık gidiyorum Mrs. Hayes dedi. Bekirli izledi Mrs. Hayes içini çekerek. Cuma'ya hesap görürüz. Küçük birkilerden geçip demin hayran olma fırsatını bulduğumuz girişe paralel yemek odasına girdik. Yerde beyaz, kısa konşlu bir çorap gözüme ilişti. Mrs. Hayes hoşlanmadığını belirten bir homurtuyla hiç duraklamadan geri eğilip çorabı aldı. Kileri bitişik bir dolaba fırlatıverdi. Ortasına içinde parlak bir erik çekirdeğinden başka bir şey bulunmayan bir meyve tabağı yerleştirilmiş abonoz ağacından masanın çevresini döndük, geçtik. Cebimdeki tarifeyi bulmak için elimi cebime daldırıp karıştırdım. Mümkün olan en erken tren saatine bakmak üzere hiç belli etmeden tarifeyi çıkardım. Mrs. Hayes'in ardından yemek odası boyunca yürüyordum ki birden gözümün önüne bir yeşillik çağıldadı. burası da avlumuz diye şakıyordu yol göstericim ve tam o sırada en ufak bir uyarıya zaman kalmadan yüreğimde deniz mavisi bir dalga kabarıverdi. İşte orada güneşten bir havuzun tam ortasındaki hasırın üzerinde Rivieralı aşkım yarı çıplak dizlerinin üzerinde bir sağa bir sola dönerek kara güneş gözlüklerinin gerisinden beni süzüyordu. Aynı çocuktu. Aynı narin, bad rengi omuzlar, aynı ipeksi, kıvrak sırt, aynı kestane rengi saçlı baş. Göğsünün çevresine bağladığı puantiyeli mendil, o ölümsüz günde okşadığım çocuk göğüslerini ihtiyar orangutan bakışlarından gizlese de daima genç velliğimin bakışlarından saklayamıyordu. Sonra sanki çok uzun süre önce kaybolmuş bir masal prensesinin, hani vardır ya, kaybolur, kaçırılır, sonra çingene paçavraları içinde bulunur, kral köpekleriyle ava çıktığında görür, çıplak teni paçavraların arasından göz kırpmaktadır. Dadısıymışım gibi gözlerim böğründeki küçük koyu kahverengi beni yeniden seçti. Hazdan titreyerek kral sevinçten ağlar, borazanlar durmadan çalmaktadır. Dadı sarhoş. Güneyde geçen o meşhum günde ağzımın bir an üzerinde duraladığı o güzel göbeği gördüm. Sonra üzerlerinde şort lastiğinin bıraktığı zikzaklı izi öptüğüm o çocuk kalçaları. Kızıl kayaların ardında gizlenilerek geçirilen o son ölümsüz gün. O günden bugüne geçirdiğim 25 yıl bir anda yürek çarpıntılarıyla dolu bir doruk noktasına vardı. Orada söndü, kayboldu gitti. Tutkulu bir kavuşmanın insan üzerindeki etkisini, o çakan ışığı, o ürpertiyi gereğince açıklayabilecek gücü kendimde bulamıyorum. Ben kendi yetişkin adam kılığımda iri yarı, yakışıklı bir sinema dergisi erkeği yanından geçerken bakışlarımın diz çökmüş oturan çocuğun üzerinden kayıverdiği o güneş ışığına boğulmuş anda ciddi görünüşlü güneş gözlüklerinin üzerinden gözlerini kırpıştırıyordu. Bütün ağrılarıma, sızılarıma çare bulacak küçük bir doktor hanım gibi. Ruhumun haznesi göz alıcı güzelliğinin her ayrıntısını birdenbire evim vermiş ve ben bu ayrıntıları göçmüş sevgilimin bedeninin çizgileriyle karşılaştırmıştım. Tabi bir süre sonra bu yeni sevgilim, bu Lolita, benim Lolita'm, aslını gölgede bırakacaktı. Burada vurgulamak istediğim, onu bulup çıkarmamın çileli geçmişimdeki deniz aşırı krallık olayının zorunlu bir sonucu olmasıdır. İki olay arasındaki bütün ötekiler bir dizi el yordamı, bir dizi tökezleme, bir dizi olgunlaşmamış haz denemesinden başka bir şey değildi. Annabel ile Lolita'nın bütün ortak noktaları onları tek bir kişi yapmaya yetmişti. Gene de boşa çıkacağını bildiğim umutlar beslemiyorum. Beni yargılayanlar bütün bunları kaba bir iştahla körpe yavruların peşinden koşan bir delinin şaklabanlıklarından başka bir şey olarak görmeyeceklerdir. Olsun, umurumda değil. Bütün bildiğim o Hayes denen kadınla merdivenlerden inip bütün sesin soluğun kesildiği bahçeye ayak bastığım anda dizlerimin iz düşümleri çırpıntılı bir suda oynaşırcasına titrediği, dudaklarımın zımpara kağıdı gibi "O benim Lloyd'um" dediğim Mrs. Hayes, "Bunlar da zambaklarım." "Evet" dedim. "Evet. Çok, çok, çok, çok ama çok güzel." Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Central Park. C-E-N-T-R-A-L P-A-R-K Anita Johnson. A-N-I-T-A J-O-H-N-S-O-N Melville Sound. M-E-L-V-I-L-L-E-S-O-U-N-D Pierre Point. P-E-E-R-R-E-P-O-I-N-T Bert. B-E-R-T Reader's Digest. R-E-A-D-E-R-S-D-I-G-E-S-T New England. N-E-W-E-N-G-L-A-N-D Maku. M-C-C-O-O Ramsdale. R-A-M-S-D-A-L-E Lone Sokağı. L-A-W-N Mrs. Hayes. M-R-S nokta H-A-Z-E Van Gogh. V-A-N-G-O-G-H Arlesli Kadın. A-R-L-E-S-L-I Marlen Dietrich. M-A-R-L-E-N-E D-I-E-T-R-I-C-H Louis. L-O-U-I-S-E Annabel. A-N-N-A-B-E-L Ayrım sonu, sayfa 47.